Ayrım 71.
Şimdiye kadar en önemli bulgu kalabalığın genellikle insanlara zararlı olmadığı yönündedir. Çoğu çalışma genel olumsuz etkiler ya da ilişkiler bulmakta başarısız olmuştur. Hayvanlarda olduğundan farklı olarak insanlar yüksek nüfus yoğunluğuna karşı genellikle kötü ya da olumsuz tepki göstermezler. İkinci önemli bulguya göre ise kalabalığın insanlar üzerinde küçümsenemeyecek etkileri vardır ve bu etkileri durumun ve insanların belirli özellikleri belirler. Şimdi araştırmalardan bazılarını gözden geçirelim ve sonra da karmaşık sonuçları açıklamak için geliştirilen değişik kuramları tartışalım. Gerçek dünyada kalabalık. Sosyolog ve sosyal psikologlar yaşam koşulları ile doğal ortamlardaki anormallikler yani patolojiler arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Bu araştırmalarda standart işlem bir kalabalık ölçüsü almak ki bu kilometre kare başına düşen insan sayısı ya da evde kişi başına düşen alan büyüklüğü olabilir. Sonra aynı topluluk ya da semtler için değişik anormallik ya da patoloji ölçüleri almak ve yüksek yoğunlukla yüksek patoloji düzeyleri arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığına bakmaktadır. Bir dizi çalışma ABD'nin en geniş metropoliten alanları üzerinde yoğunlaştı. Yoğunluk ölçüsü mil kare başına insan sayısı idi. Diğer bir deyişle bu tür bir çalışma kentin büyüklüğü ile ilgileniyordu. Yalnız ikisi ele alındığında yoğunlukla suçluluk oranları arasında anlamlı fakat düşük bir ilişki, aç parantez, R eşittir yaklaşık 0.35, kapa parantez bulundu. Friedman, Heşka ve Levy, 1973, Prisman ve Carroll, 1971. Kuşkusuz nüfus yoğunluğu ile gelir düzeyi gibi başka etmenler arasında da yüksek bir ilişki var görünmektedir ve öyle görülüyor ki yoğunluk suçluluk oranları ile de yüksek derecede ilişkilidir. Bu nedenledir ki yalın ilişki hesaplarına bakarak yoğunluğun suçların artmasına ya da gelir düzeyi gibi bir başka etmenin hem yüksek yoğunluğa ve hem de suçluluğun artmasına yol açıp açmadığını söyleyebilmek olanaksızdır. Bunu değerlendirebilmek için gelir düzeyini ve diğer toplumsal etmenleri kontrol etmek ve sonra yoğunlukla suçluluk oranları arasında geriye kalan ilişkiye bakmak gereği vardır. Kısmi korelasyonlar ya da çoklu regresyonlar kullanılarak bu yapıldığında yoğunlukla suçluluk oranları arasındaki ilişki kaybolmaktadır. ABD'deki belli başlı metropoliten alanlarda gelir düzeyi kontrol edildikten sonra yoğunlukla suçluluk oranları arasında çok küçük bir ilişki kalmaktadır. Örneğin Los Angeles en düşük yoğunluklardan birine sahiptir ama suçluluk oranı en yüksek olan metropoliten alandır. Ek olarak büyük ölçüde aynı içeriklerde bireysel kent araştırmaları vardır. Yoğunlukla çocuk suçları, ruhsal hastalıklar ya da başka patolojiler arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığını görmek için Honolulu, Chicago ve New York hep araştırılmıştır. Sonuçlar tam olarak tutarlı görünmemekle birlikte aşağı yukarı metropoliten alanlardaki örüntünün aynısını göstermektedir. Honolulu'da Schmidt 1955-1961, Chicago, Bisbro 1965, Gall ve arkadaşları 1972 ve New York'ta Friedman, Heşka ve Levy 1975. Nüfus yoğunluğu ile değişik patoloji ölçüleri arasında güçlü ilişkiler bulunmuştur. Bu çalışmalarda yoğunluk yalnızca dönüm başına düşen insan sayısı olarak değil, evlerde kişi başına düşen oda sayısı olarak da ölçülmüştür. Dolayısıyla yalnızca belirli bir alanda yaşayan insan sayısını değil, evlerinde yaşayan insanların ne kadar bir alana sahip olduklarını da ölçmüştür. Ancak yoğunluk nasıl ölçülürse ölçülsün, bir kez gelir düzeyi ve diğer etmenler kontrol edildikten sonra yoğunlukla patolojik davranışlar arasındaki ilişki kaybolmak eğilimindeydi. Tek istisna bu ilişkinin oldukça büyük olduğu Honolulu idi. Fakat öteki bütün çalışmalarda kısmi korelasyonlar tam anlamıyla sıfırdı. Bu çalışmaların tümü gruplandırılmış veriler üzerinde yoğunlaşmıştır. Belirli bir zamanda çok sayıda insan grubuna bakmışlardır. Bu etkili bir işlemdir. Fakat her zaman kalabalığın bazı insanlar üzerinde ciddi etkilerinin bulunması, bazıları üzerinde ise etkisiz olması olasılığı vardır. İyi bir şans eseri olarak iki çalışmada da çok sayıda insanla bireysel olarak görüşülmüştür. Bu türden belki de en çok göz dolduran araştırma Mitchell 1975 tarafından yapılmıştır. Bu araştırmacı dünyanın en kalabalık toplumlarından biri olan Hong Kong'da çok sayıda evi ziyaret etmiştir. Her ailenin yaşam alanının büyüklüğünü tam olarak ölçmüş ve kaygı, sinirlilik ve başka türlü ruhsal gerginlik ölçümleri yapmıştır. Yoğunlukla patoloji arasında sözü edilebilir bir ilişki bulamamıştır. Benzer ama daha az iddialı bir çalışmada Boot ve arkadaşları 1974 öncelikle fiziksel ölçüler üzerinde durdular. Fakat bazı ruhsal ve toplumsal uyum göstergeleri de elde ettiler. Yine kalabalığın sözü edilebilir tutarlı, olumsuz ya da olumlu etkilerine rastlanmadı. Böylece hem tarama verilerine hem de bireysel verilere göre yüksek yoğunluk koşullarındaki toplumlarda yaşayan ya da evlerinde çok az alanlara sahip olan insanların ruhsal, toplumsal ya da fiziksel patoloji açısından düşük yoğunluk koşullarında yaşayan insanlardan daha kötü durumda olmadıkları görülmektedir. Bu durum şaşırtıcı görünebilir. Fakat pek çok sayıda insanın gerçekte endüstrileşmiş dünyanın çoğunun oldukça yüksek yoğunluk koşullarında yaşadığını anımsayınız. New York, Chicago, Toronto ve öteki büyük Kuzey Amerika kentlerinde nüfus yoğunluğu yüksektir ve bu kentlerdeki insanların çoğu yine de iyi işlev görmektedirler. Kentlerdeki ruhsal rahatsızlık oranları daha küçük yerleşim merkezlerinde olduğundan daha yüksek değildir. Gibbs 1971. Gerçekte kentsel kesimdeki insanlar kent çevrelerinde, küçük kasabalarda ya da kırsal alanlarda yaşayanlar kadar mutlu olduklarını söylemektedirler. Shiver ve Friedman 1976. Yakın geçmişte çıkan bir kitapta Claude Fisher, kentlilerin kırsallardan daha gergin, patolojik, yabancılaşmış ya da mutsuz olduklarına ilişkin çok az kanıtın bulunduğunu yazmaktadır. 1976. Göreceğimiz gibi bazı insanların kalabalıkta iyi, bazılarının ise kötü göründüklerine ve bazı koşullar altında kalabalığın yararlı da zararlı da olabildiğine inanmak için nedenler vardır. Fakat sıklıkla düşünüldüğü gibi kalabalık genellikle zararlı olan bir etmen değildir. Ancak çoğu insana kalabalık bir çevrede bulunmak yine de tenha bir çevrede bulunmaktan farklı gelmektedir. Bu yüzden psikologlar bu farklılığın davranışı ve her türden tepkiyi nasıl etkilediğini ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Bunu yapabilmek için araştırmacılar laboratuvarda ya da başka ortamlarda daha kontrollü deneylere dönmüşlerdir. Deneysel araştırmalar. Kısa süreli kalabalık. Bazı kentler yoğun bir biçimde nüfuslandırılmış olmakla birlikte çok az insan yaşamının tümünü kalabalık koşulları altında geçirir. Küçük bir alanda birçok başka insanla birlikte çalışabilir ya da yaşayabilir. Fakat caddede, parklarda ve göreli olarak düşük nüfus yoğunluklu başka durumlarda da zamanını geçirir. Bu nedenle New York ya da Hong Kong gibi en kalabalık kentlerde yaşayan insanlar için bile yüksek düzeyde nüfus yoğunluğuna gerçekten girip yaşama yalnızca zaman içerisinde serpiştirilmiş olarak ve kısa dönemler için söz konusudur. Örneğin bir New Yorklu kendini kısa bir süre için kalabalık bir asansör ya da metroda, işe giderken kalabalık bir kaldırımda ya da insanların birbiri üzerine yığıldığı bir mağazada bulabilir. Bu durumlar kentteki yüksek nüfus yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Ancak bu yüksek düzeyde yoğunluk kendini sürekli kalabalıkla boğuşma biçiminde değil de kısa süreli kalabalık yaşantıları olarak hissettirir. Dolayısıyla kalabalıklar üzerindeki deneyler gerçek yaşamda kalabalığın bizi nasıl etkilediğini açıklamada yararlı olabilirler. Herhalde deneysel yaklaşım şimdilik sorunu ayrıntılı olarak araştırmanın tek yoludur. Hemen bütün deneysel çalışmalar için standart işlem, bazı insanları küçük bir odaya, bazılarını da büyük bir odaya koymak ve değişik bir dizi değişken açısından farklılıklara bakmaktır. Bu araştırmalardan elde edilen bir bulgu, yukarıda anlatılan tarama çalışmalarının sonuçları ile tutarlıdır. Kalabalıklar genellikle insanlara zararlı değildir. Araştırmaların karmaşık bir sonuçlar örüntüsü vermesine karşın, hemen bütün deneyler kalabalıktan kaynaklanan genel bir olumsuz etki göstermemektedir. Küçük odalardaki insanlar geniş odalardaki insanlar kadar olumlu tepki göstermektedirler. Yoğunluğu artırma alınan herhangi bir ölçüde azalmaya neden olmamaktadır. Göreceğimiz gibi bu kalabalığın insanlar için iyi olduğu anlamına gelmez. Hiçbir zaman etkilerinin olmadığı anlamına da gelmez. Etkilerinin karmaşık ve koşullara bağlı olduğu anlamına gelir. Edim, parantez içinde performans. Bir dizi çalışma kalabalık ve kalabalık olmayan koşullarda verilen belirli bir görevdeki, yani işteki Adam'ı gözlemiştir. Friedman, Clevency ve Ehrlich 1971 değişik yaş ve kökenli yüzlerce deneyi farklı birçok görevde çalıştırdılar. Bazı denekler çok kalabalık aç parantez kişi başına 1-1,5 metrekareye kadar kapa parantez koşullarda çalışırlarken diğerleri çok geniş bir alanda çalıştılar. İki grup arasında hiçbir bakımdan fark yoktu. Bu bulgu birçok başka araştırma tarafından tekrarlandı. Griffith ve Weiss 1971. Dahası 20 güne kadar çok yüksek yoğunluk koşulları altında dünyadan tümüyle yalıtılan insanlar da kendilerine verilen görevleri gayet iyi yapabilmektedir. Bu tür yalıtılmışlık çalışmaları hava baskını sığınakları, denizaltı savaşları ve uzay programları ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmektedir. Katılan herkesin yaşantı ya da deneyimden hoşlanmamasına ve bazılarının sonuna kadar dayanamamasına karşın çoğu insan dışarıdakinden farksız kendisine verilen işleri yapmakta ve yüksek düzeyde bir edim göstermektedir. Smith ve Hayton 1972. Bu durum pek şaşırtıcı değildir. Çünkü insanların bu koşullarda işlev görme yeteneklerine ilişkin hem denizaltılardan ve hem de uzay programlarından çok çarpıcı kanıtlar vardır. Astronotların yüksek derecede güdülenmiş ve eğitim görmüş oldukları açıktır. Yine de türümüzün bazı üyelerinin birçok hafta küçücük bir kapsülde sıkışmış olarak karmaşık ve dikkat isteyen yorucu görevleri yerine getirebildiklerini işaret etmeye değer. Bu araştırmalar alışılmış anlamıyla kalabalığın genellikle gerginlik yaratıcı bir etmen olmadığını göstermektedir. Öğrenme ve güdülenme üzerine deneysel çalışmalardan biliyoruz ki korku, acı ya da açlık gibi gerginlikler edimde bir değişikliğe yol açmaktadır. Kalabalık böyle bir değişikliğe neden olmadığı için öyle görülüyor ki gerginliğe de yol açmamaktadır. Fizyolojik etkiler. Kalabalık genelde bir gerginlik yaratıcı olmamakla birlikte bazen fizyolojik uyarılmaya neden olabilir. Birçok deneyde yüksek ve düşük yoğunluk koşullarındaki insanlara ilişkin fizyolojik ölçümler yapılmıştır. Hiç değilse bu çalışmalardan bazıları insanların kalabalık koşullarında daha bir uyarılmış olduklarını göstermektedir. Aiello ve arkadaşları 1975. Ve bu aynı deneyler en az bir kez Adam'ın kalabalıktan etkilendiği yolunda sonuçlar elde etmişlerdir. Bu bulguları çoğu çalışmalarda görülen kalabalığın Adam üzerindeki etkisizliği ile nasıl bağdaştırabiliriz? Bu soruya şöyle bir yanıt verilebilir. Kalabalık genelde uyarıcı olmayabilir fakat uygun koşullar altında olabilirdi. Özellikle bu çalışmalarda kalabalığın derecesi aşırı yüksektir. Yaklaşık 125 cm x 125 cm boyutlarındaki bir odada 6 kişi. Ek olarak denekleri araştırmanın içinde bulundukları odaya tepkileriyle ilgili olduğu söylenmiş ama böylesi küçücük bir odaya niçin konuldukları konusunda hiçbir açıklama yapılmamıştır. Dikkatleri odaya çekilmiş, orada niçin bulundukları konusunda hiçbir şey söylenmemiştir ve denekler arasında toplumsal etkileşim yoktur. Bu durumda kalabalık içinde bulunma fiziksel gerçeği genellikle olduğundan daha önemli hale gelir ve insanlar bu nedenle rahatsız olur ya da bir uyarılmışlık hali yaşarlar. Diğer bir deyişle kalabalık bazen tatsız duygulara yol açabilir ve deneyler onu bu tür duygu ya da tepkilere yol açmaya yetecek kadar belirginleştirmeyi başarmışlardır. Kalabalığın normalde uyarılmaya neden olmadığı fakat neden olabildiği gerçeğini anlamakta yarar vardır. Yine belirtelim. Önemli olan bu etkiyi ne zaman yapıp ne zaman yapmadığıdır. Toplumsal etkiler. Verilen görev ya da işlerdeki edime ilişkin olarak görüldüğü gibi kalabalığın toplumsal davranış üzerinde de tutarlı ve genel bir etkisi yoktur. Kalabalık koşulları altındaki insanlar daha az kalabalık koşulları altındakilerden genellikle daha saldırgan ya da daha az arkadaş canlısı değildirler. Friedman ve arkadaşları 1972. Friedman 1975. Genellikle sahip oldukları oyun alanının yarısı ile yetinmek zorunda bırakılan çocuklar alışılmıştan daha saldırgan değildirler. Price 1972. Çocuklara ilişkin dikkatli gözlemlerinde gösterdiği gibi eğer aynı olanak ve oyuncaklara sahiplerse alanın büyüklüğü çocukların saldırganlığı üzerinde ya tümüyle etkisizdir ya da çok az etkilidir. Rape ve Peterson 1974. Yukarıda sözü edilen yalıtma çalışmasında Smith ve Hayton 1972. Bazı deneklerin diğer bazılarından daha büyük bir alanları vardı. Daha küçük bir alana sahip olanlar gerçekte ötekilerden daha az düşmanca ya da saldırgandılar. Böylece bütün bu araştırmalar kalabalığın saldırganlık ya da diğer toplumsal davranışlarda genel bir artışa yol açmadığını göstermektedir. Cinsiyet farklılıkları. Birçok deney yüksek nüfus yoğunluğuna tepkilerin deneklerin cinsiyetine göre değişebileceğini göstermiştir. İki deneyde Friedman ve arkadaşları 1972 tüm erkek ya da tüm kadın gruplar yüksek ya da düşük nüfus yoğunluğu koşullarına konulmuş ve yarışmacılıklarına sözde jüri üyesi oldukları bir durumda verdikleri cezanın ağırlığına ilişkin birçok ölçüm yapılmıştır. Erkeklerin yüksek yoğunluk koşulunda düşük yoğunluk koşulunda olduğundan daha yarışmacı tepki göstermek ve daha ağır cezalar vermek eğiliminde oldukları görülmektedir. Kadınlar gerçekte yüksek yoğunluk koşulunda daha az yarışmacıydılar ve daha hafif cezalar verdiler. Şekil 15-4 jüri çalışmasının sonuçlarını göstermektedir. Ek olarak grup içindeki erkekler birbirlerini yüksek yoğunlukta düşük yoğunlukta olduğundan daha az sevmişlerdir. Kadınlarsa yüksek yoğunluk koşullarında birbirlerini daha fazla sevmişlerdir. Şekil 15-4 tüm erkek, tümü kadın ve karışık cinsiyetli gruplar tarafından verilen cezaların ağırlığı üzerine nüfus yoğunluğunun etkisi. Yüksek yoğunluk koşullarında kadınlar daha hafif, erkeklerse daha ağır cezalar vermektedirler. Bu çalışmada yoğunluğun kadının üzerindeki etkisi erkekler üzerinde olduğundan çok daha güçlü görünmektedir. Friedman ve arkadaşları 1972. Başka araştırmalarda kalabalığa karşı tepkilerde cinsiyet farkları bulmuşlardır. Fakat etkiler bütünüyle tutarlı değildir. Çoğu araştırmalar erkeklerin yoğunluğa kadınlardan daha duyarlı ve daha olumsuz tepki göstermek eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır. Ross ve arkadaşları 1973, Stokols ve arkadaşları 1973, Paulus 1976. Fakat en az bir çalışma erkeklerin yoğunluğa daha olumlu tepki gösterdiklerini bulmuştur. Lao 1972. Bu deneyde çocuk grupları ya geniş ya da dar odalarda aynı cinsten gruplara konulmuş ve davranışları gözlenmiştir. Odanın büyüklüğü kızları etkilemezken erkeklerin dar alanda daha az saldırgan oldukları görülmüştür. Sonuç olarak Marshall ve Heslin 1975, deneklerin cinsiyeti, cinslerin karışık olup olmaması ve yoğunluk arasında çok karmaşık ilişkiler buldular. Etkiler o kadar karışık ve şaşırtıcıydı ki, araştırmanın ana fikri bu etkilerin tutarlı olmadıkları doğrultusundadır. Böylece erkeklerde yoğunluğa karşı biraz daha duyarlı olma ve olumsuz tepki gösterme eğilimi gözlenirken, kadınlarda yüksek yoğunluğa karşı olumlu tepki gösterme eğilimi vardır. Ancak bulgularda oldukça büyük bir tutarsızlık söz konusudur. Buna uygun olarak etkiler yoğunluğa tepkileri açısından cinsler arasındaki temel bir farklılıktan değil, daha genel bir açıklamadan kaynaklanmaktadır. Kalabalıkla ilgili kuramlar. Kalabalığın etkilerine ilişkin bir dizi açıklama önerilmiştir. İyi biçimlendirilmiş açıklamalar olmaktan çok, sınanmaya açık denenceler olmaları nedeniyle bunlara kuram demek doğru olmayabilir. Fakat adları ne olursa olsun, yukarıda anlattığımız bulguları açıklama girişimleridirler. Duyusal yüklülük ve uyarılma düzeyi. Stanley Milgram 1970 kalabalığı duygusal yüklülük adını verdiği bir kavram açısından tartışmıştır. Bu kavrama göre insanlar çok fazla uyarılmaya maruz kaldıkları her zaman duyusal yüklülük yaşarlar ve artı uyarılmaların tümüyle uğraşamazlar. Duyusal yüklülük tatsız bir durumdur ve kişinin uygun işlev görme yeteneğini etkileyecektir. Dolayısıyla insanlar yüklülükle bazı uyarılmaları süzüp dışarıda bırakarak ve yalnızca en önemlileriyle uğraşarak başa çıkarlar. Bu görüşe göre kalabalık uyarılma kaynaklarından biridir ve bazen yüklülüğe neden olabilir. Bu olduğu zaman insanlar deyim yerinde ise bozulurlar, gerilim içine girerler, dikkatlerini ve ilgilerini kapatırlar. Milgram bu görüşüyle kalabalığa ilişkin araştırma sonuçları arasında bir ilişki kurmamıştır. Buna karşın Milgram'ın görüşü bu bulgulardan bazılarını açıklayabilir. Örneğin erkekler çok sayıda uyarılma ile uğraşmada kadınlar kadar iyi olmayabilirler. Yoğunluk artarken erkekler daha erken yüklenir ve dolayısıyla daha olumsuz tepki gösterirler. Benzer biçimde yüksek yoğunluk bazen yüklülüğün söz konusu olabileceği düzeye ulaşmayabilir ve bu nedenle hiçbir olumsuz etkiye yol açmayabilir. Ne var ki bu, yüksek yoğunluğun bazı durumlarda neden olumlu etkileri yol açtığını ya da kadınların niçin genellikle olumlu tepki gösterdiklerini de açıklamaz. Ek olarak yüklülüğün ne zaman görüleceğini ve ne zaman görülmeyeceğine ilişkin hiçbir fikir vermez. Destekleyici araştırmaların yokluğunda yüklülük şimdilik uyarıcı ve teşvik edici bir görüştür. Öte yandan yakından ilişkili bir başka görüş kalabalıkla ilgili sonuçları açıklayabilmektedir. Herkesin hoşnut ve razı olduğu bir uyarılma düzeyinin bulunduğunu varsayalım. Bazı insanlar yüksek düzeylerde uyarılmayı severler. Radyonun sürekli sonuna kadar açık kalmasından, hareketli odalarda çalışmaktan ve bir konuşma yaparken ya da bir bilmece çözerken televizyon seyretmekten hoşlanırlar. Diğerleri ise düşük düzeylerde uyarılmadan hoşlanırlar. Çalışacakları zaman sessiz bir ortam isterler. Televizyon seyrediyorlarsa dikkatlerini dağıtacak başka bir şey istemezler. Onlar için en iyi çevre sessiz bir çevredir. Yüksek uyarılmayı sevenler yüksek yoğunluktan hoşlanır ve onu heyecan verici bulurlar. Düşük düzeyde uyarılmayı sevenler ise onu tatsız ve rahatsız edici bulurlar. Çünkü yüksek yoğunluk birinciler için uygun uyarılma düzeyidir. İkinci grup için ise çok yüksektir. Bu açıklama kalabalığın etkilerine ilişkin farklı bulguları anlamamıza yardımcı olabilir. Erkek ve kadınlar tercih ettikleri uyarılma düzeyi bakımından farklılık gösterebilirler. Farklı gruplar farklı tercihlere sahip olabilirler ve tercihlerin kendileri söz konusu duruma bağlı olarak biraz değişebilir. Örneğin bir kişi bir iş yaparken dikkatinin başka şeylere çekilmesinden nefret eder, fakat eğer yaptığı yalnızca bir toplumsal konuşma ise sesini çıkarmayabilir. Bir kez daha bu görüş yüksek yoğunluğun ne zaman olumlu, ne zaman olumsuz ya da ne tür etkilere yol açacağını belirlememektedir. Fakat kalabalığa tepkilerde bireysel farklılıkların göz önüne alınabileceği bir çerçeve sağlamaktadır. Ayrıca bu yaklaşım niçin bazı insanların kentleri sevdiklerini, bazılarının ise sevmediklerini de açıklayabilir. Varsayımsal olarak yüksek düzeylerde uyarılmayı sevenler kenti heyecan verici bulurken, düşük düzeylerde uyarılmayı sevenler etkinlik, çeşit ve sayısından rahatsız olacaklardır. Yoğunluk, yeğenlik. Kalabalığın değişik etkilerine ilişkin farklı bir çalışma, yüksek yoğunluğun toplumsal duruma karşı alışılmış tepkileri yeğenleştirdiği yönündedir. Bu düşünceye göre Fredman 1975, başka insanların varlığı durumdaki uyaranlardan biridir ve yoğunluğu artırma onun önemini de artırır. Bir hi-fi müzik setinde sesi yükseltmenin müziğe tepkimizi artırdığı gibi yoğunluğu artırma da başka insanlara karşı tepkimizi artırır. Eğer düşük bir sesle müzik dinliyorsak sesi yükseltme tepkilerimizin yeğenliğini artıracaktır. Müziği sevmiyorsak onu gürültülü çalındığında, yumuşak çalındığı zamankinden daha çok sevmeyiz. Seviyorsak gürültülü ya da yüksek sesle çalındığında daha çok severiz. Benzer biçimde yoğunluğu artırma bize yakın diğer insanlara gösterdiğimiz tepkinin yeğenliğini de artırır. Eğer onları seviyorsak yüksek yoğunlukta daha fazla severiz. Eğer sevmiyorsak daha fazla sevmeyiz. Düşük yoğunlukta korkuyorsak sinirli, kızgın, saldırgan, arkadaş yanlısı ya da başka herhangi bir duygu içindeysek yüksek yoğunlukta onun daha fazlasını duyarız. Bu görüşe göre cinsiyet farklılıkları duruma karşı gösterilen farklı ilk tepkilerden kaynaklanacaktır. Tümüyle erkek gruplar biraz kuşkucu ve yarışmacı olmak eğilimindedirler. Bu nedenle yoğunluğu artırma onları daha yarışmacı ve saldırgan yapar. Tümüyle kadın gruplar birbirlerine karşı daha dostça ve yakın davranırlar ve yoğunluğu artırma onları daha arkadaşça ve işbirliğine eğilimli kılar. Tutarsız sonuçların nedeni özgül durumlardaki farklılıklardır. Bazı özgül durumlar düşük yoğunlukta cinslerden birinde ya da diğerinde olumsuz tepkilere yol açarlar ve bazıları cinsiyet farklılıkları doğurmazlar. Yoğunluk artırıldığında alışılmış tepkilerin yeğenliği de artar. Fakat alışılmış tepkilerin değişik olduğu için yoğunluğun etkisi de değişik olur. Friedman, Heschke, Levy ve Staff tarafından Friedman 1975 yapılan bir dizi çalışmada bu görüş için doğrudan bazı kanıtlar elde edilmiştir. Bu çalışmalarda durumlar amaçlı olarak her iki cins içinde ya hoş ya da hoş olmayan tatsız durumlara dönüştürülmüştür. Yoğunluğu artırma her iki cinsin tepkilerinin yeğenliğini de artırmakta, yani deneyin cinsiyetini ve grupların karışık olup olmamasına bakılmaksızın hoş olan durumu daha hoş, hoş olmayan durumu da daha tatsız yapmaktadır. Kalabalığın etkisine ilişkin açıklama günlük deneyimlerimize oldukça iyi uyar görünmektedir. Kalabalık bazen hoş, bazen de hoş olmayan bir durumdur. Fakat genellikle toplumsal durumun yeğenliğini artırır görünmektedir. Otobüsle bir yere gitme özellikle hoşnutluk verici bir durum değildir. Eğer otobüs kalabalık ise genellikle seyahat daha tatsız hale gelir. Daha doğrusu eğer bir otobüste 6 kişi varsa başkalarının kimler oldukları pek önemli değildir. Korku verici ya da ilginç olabilirler fakat otobüsün içine dağılmış durumda pek bir etkileri olmaz. Şimdi aynı 6 kişinin bir araba içinde olduklarını düşünün. Özellikleri çok daha önemli duruma gelir ve tepkilerimizin yeğenliği büyük ölçüde artar. Eğer korku verici iseler onlarla bir araba içinde birlikte bulunmak çok daha korku vericidir. Eğer ilginç iseler araba içinde olmak çok daha güzeldir. Ya da bir partiyi düşünün. Dev bir odada yalnızca 20 kişi varsa parti sönük, heyecansız ve cansız olmak eğilimindedir. Gerçekten bu koşullar altında insanlar genellikle mutfakta ya da odanın bir ucunda toplanırlar. Aynı 20 kişi küçük bir odada çok daha iyi bir parti havası oluşturabilirler. Kuşkusuz eğer hoş, neşeli insanlar olduklarını varsayarsak. Neşesiz, sıkıntılı kişilerse küçük oda büyük odadan daha neşesiz ve sıkıntılı bir partiye yol açacaktır. Diğer bir deyişle temelde olumlu durumlar yoğunluk arttığında genellikle daha olumlu, olumsuz durumlarda daha olumsuz olurlar. Bu yoğunluk yeğenlik görüşü bulguların çoğu ile tutarlıdır ve mantıksal bir açıklama sağlar görünmektedir. Ancak hala düşünce aşamasındadır ve sınanması için çok daha fazla araştırma gerekmektedir. Ayrıca üzerinde durduğumuz değişik kuramlar hiçbir biçimde çelişkili değildirler. Öyle görülüyor ki kalabalık bazen gerçekten durumla uğraşamama ya da başa çıkamamadan kaynaklanan bir yüklülüğe ve rahatsızlığa neden olmaktadır. İnsanların uyarılma düzeyleri için gerçekten farklı tercihleri vardır ve yüksek düzeyleri sevenler yüksek yoğunluğa daha olumlu tepki göstereceklerdir. Yüksek yoğunluk diğer insanların önemini artırır ve dolayısıyla onlara karşı tepkilerimizin yeğenliğini artırır. Kişisel alanla ilgili olarak olduğu gibi kalabalığa tepkilerimiz de duruma ve onu nasıl yorumladığımıza bağlıdır. Mimari tasarım. Çevresel psikolojinin çok ilginç sorunlarından biri bina ve mekanların tasarımı bizi nasıl etkiler sorusudur. Mimarlar doğal olarak bu soruyla çok yakından ilgilidirler. Fakat yakın geçmişe kadar düzenli bir araştırma yoktu. Geçen birkaç yılda psikolog ve sosyologlar problemin belirli yönlerini araştırmaya başladılar. Çalışmaların çok erken bir aşamada bulunmasına ve kesin bir şeyin söylenememesine karşın tasarımın bizi hangi yollardan etkilediğini ve etkilerin genellikle kolay görülemez türden ve karmaşık olduğunu anlamaya başlıyoruz. Araştırmaların çoğunun yapıldığı iki alan yurtların yapısı (parantez içinde) odalar takımına karşı koridor ile yüksek çok katlı konutlara karşı alçak az katlı konutlardır. Yurt tasarımı. Üniversite yurtlarının genellikle birbirinden oldukça farklı iki tür tasarımı vardır. Daha geleneksel olanlarda bir koridor boyunca yerleştirilmiş tek ya da çift kişilik odalar vardır. Tuvalet, banyo ve sosyalleşme alanları koridordaki bütün sakinler tarafından ortaklaşa kullanılır. Daha yeni yurtlarda ise ortak bir oturma odası çevresine yerleştirilmiş yatak odalarından oluşan oda takımları vardır. Tuvalet, banyo, mutfak ve diğer alanlar yalnızca bu yatak odalarının sakinlerince paylaşılır. Her sakinliğe düşen alanın büyüklüğü ve bu nedenle de yoğunluk her iki tasarım için yaklaşık olarak aynıdır. Fakat iki türden binalar sakinleri üzerinde farklı etkiye sahip görünmektedirler. Bowen ve Valens 1976 tarafından yapılan bir dizi çalışma koridor ve takım oda binalarını karşılaştırmıştır. Araştırmalar takım oda türünden yurtlarda kalan öğrencilerin daha sosyal ve arkadaş canlısı olduklarını göstermektedir. İlk bakışta bu gayet doğal görünmektedir. Eğer bir oturma odasına örneğin 9 başka kişiyle aç parantez her birine 2 kişi olmak üzere 5 yatak odası kapa parantez paylaştırsanız bu 9 kişiyi iyi tanıyacağınız açıktır. Bir anlamda bir aile yaşamı içindesinizdir ve diğerleri ailenizin birer parçasıdırlar. Yalnızca bir kişiyle bir odayı paylaşırsanız aynı kattaki diğer insanları tanımak sizin için daha büyük bir çabayı gerektirir ve onlar aynı ölçüde ailenizin birer parçası değildirler. 5. bölümde tartıştığımız gibi yakınlık, sevgi ve arkadaşlıkta temel bir etmendir. Takım oda düzeni daha fazla insanı yakın çevre içine koyar ve bu yüzden daha fazla arkadaşlığa ve dostluğa yol açmalıdır. Buraya kadar söylediklerimiz yakınlığın etkilerine ilişkin bilgilerimizden çıkmaktadır ve kesinlikle beklentilere de uygundur. Baum ve Valens çalışmalarının çarpıcı yönü bu sosyalleşme farklılıklarının yurt binası dışındaki dünyaya da taşınıyor görünmesidir. Öğrenciler psikoloji laboratuvarında gözlendiklerinde takım oda sakinlerinin koridor sakinlerinden daha arkadaşça bir tutum sergiledikleri görülmüştür. Örneğin bir çalışmada bir öğrenci laboratuvara geldi ve içinde kendisi gibi bir başka öğrencinin aç parantez gerçekte bir yalancı denek kapa parantez oturduğu bir odaya götürüldü. Odada birçok sandalye vardı ve ilgi konusu deneyin öteki öğrenciye ne kadar yakın oturacağıydı. Takım oda sakinleri koridor sakinlerinden daha yakın oturmak ve daha fazla konuşma başlatmak eğilimindeydiler. Bu tür araştırmalarda aç parantez ve bundan sonra tartışılacak yüksek konutlar üzerindeki araştırmalarda kapa parantez karşılaşılan güçlüklerden biri iki tip yurttaki insanların arasında daha buralara gelmeden önce bazı farklılıkların bulunabilmesi olasılığıdır. Yurt odalarına yerleştirmenin tümüyle seçkisiz yani rastlantıya bağlı olmasına karşın bundan emin olabilmek güçtür. Eğer herhangi bir nedenle takım oda tipindeki yurtlara daha sosyal insanlar yerleştirilirse Baum ve Valens'in buldukları farklılıkların yurt tasarımının etkilerinden değil başlangıçtaki farklılıklardan kaynaklanacağı açıktır. Yazarların bu olasılığı ortadan kaldırmaya çalışmalarına karşın sorunu çözmeye çalışan kontrollü bir tek araştırma tümüyle inandırıcı değildir. Bu yüzden yurtların belirtilen yani rapor edilen etkilere yol açmıyor olmaları bir olasılıktır. Bu soruna karşı mimari tasarımın insanları nasıl etkilediğini ortaya çıkarabilmek için bu tür araştırmalara gereksinim vardır. Büyük bir olasılıkla bundan sonraki çalışmalar daha fazla kanıt sağlayacak ve böylece hangi etkilerin tasarımdan hangilerinin başka etmenlerden kaynaklandığından daha bir güvenle söz edebileceğiz. Yüksek, çok katlı konutlara karşı alçak, az katlı konutlar. Doğal olarak öğrenciler yurt tasarımı ile oldukça çok ilgilenmektedirler. Fakat toplumumuz için çok daha ciddi bir sorun, yüksek, çok katlı konutların insanları nasıl etkilediğidir. 1950'lerde ve 60'larda hızla artan nüfuslar için çok büyük sayılarda yüksek bina yapılmıştır. Bu binaların bazıları gerçekten dev boyutlardadır. Yüzlerce hatta binlerce bireysel daireden oluşan 30 ya da 40 katlı binalar diğerleri daha küçüktür. Fakat bunların tümü bir ya da iki katlı özel evlerden ya da 4-5 katlı apartmanlardan çok belirgin bir biçimde ayrılırlar. Bu tür çok katlı ve çok daireli konutların içinde yaşamak için iyi bir çevre olup olmadıklarını belirlemek büyük toplumsal önemi olan bir sorun haline gelmiştir. Bu sorun ortaya atılmıştır çünkü bu binalardan bazılarının başarısızlıkla sonuçlandığı bilinmektedir. Fiziksel koşulları kötüleşmiş, koridorları çirkinleşmiş, dairelerin kötü kullanılmasına izin verilmiş, suçlar ve yıkıcılık binaları güvensiz hale getirmiş ve insanlar ellerinden geldikçe başka yerlere taşınmışlardır. Böylesi bir başarısızlığın en çarpıcı örneği artık içinde kimsenin yaşamak istememesi yüzünden kent belediyesi tarafından yıktırılan St. Louis'deki Prit Egeo projesidir. Milyonlarca dolara mal olan bu dev konut projesi tümüyle bir kayıptır. Öteki binalar bu kadar kötü durumda olmayabilirler fakat bazılarının iyi durumda olmadığı da açıktır. Öte yandan ayrıca halka açık ya da özel çoğu binaların hiç değilse insanların oralarda yaşamayı sürdürmeleri ve oldukça iyi işlev görmeleri anlamında başarılı oldukları da bilinmektedir. Sorun çok az katlı binaların sakinleri üzerinde farklı etkileri yol açıp açmadıkları ve özellikle çok katlı çok daireli çevrelerin zararlı olup olmadığı sorunludur. Bu sorunlar. alanla ilgili çalışmaların hemen hepsi kent sosyologları tarafından yapılmıştır. Fakat şimdilerde sosyal psikologlar da işe karışmaya başlamışlardır. Araştırma sonuçları çok katlı yüksek binaların genellikle zararlı herhangi bir etkilerinin bulunmadığını göstermektedir. Bu sorunla ilgili uzmanlardan biri olan Barry Wellman'ın 1974 belirttiği gibi çok katlı, çok daireli yüksek binalarda yaşama deneyiminin patolojik olduğuna ilişkin inandırıcı hiçbir kanıt yoktur. Böyle konutlar üzerinde büyük boyutlu çalışmalar yapan Michelson 1977 ve diğerleri tarafından da benzer bulgular elde edilmiştir. Belki bir istisna, çok katlı, çok daireli binalarda daha fazla suçun işlendiğini ileri süren Oscar Niemann'ın 1975 çalışmasıdır. Fakat bu alanda çalışan çoğu kişi yöntemsel hataları ve desteklenmeyen sonuçları yüzünden bu araştırmayı reddetmektedirler. Şimdiki durumda hiç kimsenin çok katlı yüksek binaların bizim için kötü sonuçlara yol açtığına ilişkin inandırıcı kanıtları ileri sürmediğini söylemek yerinde olur. Öte yandan çok katlı dev binaların ya da aynı sorunla ilgili olarak her türlü binanın herkes için uygun olmayabileceğini unutmamakta yarar vardır. Araştırmalardan hiçbirinin çok ve az katlı binalar arasında tutarlı farklılıklar bulamamış olmasına karşın bazı insanların bunlardan birini ya da diğerini yeğledikleri konusunda hiç kuşku yoktur. Özellikle küçük çocukları olan ana babalar sık sık çok katlı binaların çocukların yönetim ve gözetiminde büyük güçlükler çıkardığından yakınmaktadırlar. Michelson 1970. 20. katta yaşayan bir kişi giriş katı düzeyinde bulunan oyun alanındaki çocuğu gözleyemez. Birçok ana baba çocuklarının yalnız başlarına asansöre binmelerine izin vermeye istekli değildir. Bu nedenle çocuklar oyun alanında oynayabilseler bile onları oraya götürme işi can sıkıcıdır. Belki de bu nedenle çok katlı yüksek binaların sakinleri genellikle konutlarından, kendi özel evlerinde yaşayan insanlardan daha az hoşnutturlar. Dahası çok katlı apartman sakinleri komşularının dostluğuna özel evlerinde oturanlar kadar değer vermemektedirler. Vermin 1974. Bu farklılıklardan hiçbiri büyük ya da sakinlerin sağlığında ve genel doyumlarında belirgin bir farklılıkla ilgili değildir. Fakat farklılıklar vardır. Diğer bir deyişle araştırmalar gerçek herhangi bir olumsuz etki göstermemekle birlikte insanlar çok katlı binalardan daha fazla yakınmaktadırlar. Yurt tasarımı çalışmalarında olduğu gibi çok katlı binalara ilişkin çalışmalarda da değişik türden binaların sakinlerini eşleştirmede çok büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Toplumumuzda insanlar konutlara seçkisiz ya da rastlantı eseri olarak yerleştirilmemektedir. Bu yüzden de farklı türden binaların sakinleri hemen her zaman gizli güç olarak önemli birçok bakımdan farklılık göstermektedir. Örneğin, Wellman'ın çalışmasında yüksek binaların sakinleri az katlı binaların sakinlerinden biraz daha yüksek sosyoekonomik düzeyden gelmekteydiler. Michelson'ın çalışmasında çok katlı binalardaki insanlar kendi özel evlerinde yaşayanlardan genellikle daha gençti. New York gibi pek çok yüksek ve çok daireli binanın bulunduğu kentlerde yüksek binalarda üst, orta ve işçi sınıfından aileler yaşarlar. İstediği yerde yaşayabilecek durumda olan birçok insanın New York'un ortasında çok katlı bir binada yaşamayı seçtiğini belirtmeye değer. Diğer bir deyişle çok katlı binalarda yalnızca gelir düzeyi düşük olanlar oturmaz. Öte yandan orta ve üst sınıflar genellikle bir seçme özgürlüğüne sahipken daha yoksul aileler sık sık çok katlılarda yaşamaya zorlanırlar. Çünkü paralarıyla oturabilecekleri tek konut türü budur. Bu seçme gücü yoksunluğunun kendisi sorunlara yol açabilir ve bu nedenle herkese seçme hakkı sağlamak belki de bir kamu politikası sorunu olmalıdır. Başka bir anlatımla eğer düşük gelirli insanlar için çok katlı binalar yapmaya devam edersek bu aynı insanlar için ayrıca az katlı bina seçeneği de sağlamalıyız. Çok katlı binalar olumsuz herhangi bir etkiye neden olmayabilmekle birlikte bunlardan biri içinde aç parantez ya da istemediğimiz herhangi bir yerde kapa parantez yaşamaya zorlanmak zararlı olabilir. Ve çok katlı binalara ilişkin olarak karşılaşılan güçlüklerin çoğunun genellikle düşük gelirli ailelerin oturdukları binalarda ortaya çıkması belki de bir rastlantı sonucu değildir. Özet olarak araştırmaların hiçbiri çok katlı binaların olumsuz etkilere kaynaklık ettiği yolunda açık sonuçlara ulaşmamıştır. Ancak insanlar yüksek ve çok daireli binalardan yakınmaktadırlar ve böyle bazı apartmanların bir başarısızlık olduğu da ortadadır. Bugün bu iki tür yapının özgül etkileri konusunda hala bir belirsizlik yaşamaktayız. Fakat olanaklar ölçüsünde herkese çok ve az katlı binalar arasında bir seçme hakkının sağlanması istenen bir durum olarak görünmektedir. Kentte yaşam. Daha önce de belirtildiği gibi nüfuslarının %70'inden fazlasının kentlerde ve kent çevrelerinde yaşadığı ABD ve Kanada büyük ölçüde kentsel toplumlardır. Bu nedenle kentte yaşamanın başka koşullar altında yaşamaktan ne gibi farklılıklar gösterdiğini sormak hem önemlidir hem de böyle bir sorunun yeridir. Parasal sorunlara ek olarak kentlerimiz yüksek suç oranları, kötü koşullardaki okullar, ağır sosyal hizmet yükü, işsizlik ve genel olarak düşük moralle iç içedirler. Dahası en azından ABD'de pek çok insanda bir şaşkınlık duygusu görülmektedir. New York'ta yaşadığımdan söz ettiğim zaman insanlar bana genellikle ya sempatiyle ya da dehşetle bakmaktadırlar. Orada nasıl yaşayabildiğime ve nasıl olup da bir akıl hastanesine düşmediğime ya da işimin morgda bitmediğine şaşmaktadırlar. Yine de nüfusumuzun çoğu kentseldir ve her nasılsa çoğumuz yaşamayı başarıyoruz. Gerçekte ileride göreceğimiz gibi bir kentte yaşamanın insanlar üzerinde olumsuz psikolojik ya da fiziksel hiçbir etkisi yoktur. Yaşam bazen tehlikeli olabilir, herkesin zevkine göre olmayabilir. Fakat akla ya da vücuda zararlı değildir. Yapılması gereken ilk şey, kalabalık ve gürültü başlıkları altında söylediklerimizin yinelenmesidir. Bu iki etmen kentlerin çok belirgin özellikleri olarak zararlı oldukları en çok düşünülenlerdir. Fakat insanlar üzerinde eğer varsa yalnızca birkaç olumsuz etkileri vardır. Yüksek yoğunluk ister yaşanılan semtte ister kalabalık bir apartmanda olsun genel anlamda zararlı sonuçlara yol açmaz. Friedman 1975. Yüksek suç oranları, ruhsal hastalıklar, bebek ölümleri ya da herhangi bir türden hastalıkla arasında bir ilişki yoktur. Kalabalık koşullarda yaşayan insanlar fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak daha az kalabalık koşullarda yaşayanlar kadar sağlıklıdırlar. Benzer biçimde gürültü çoğumuzun düşünebileceğinden çok daha az olumsuz etkiye sahiptir. Glass ve Singer 1972. Çok yüksek gürültü edimde anlık olarak küçük bir kötüleşmeye yol açmakta fakat bu etki çok kısa bir süre içinde kaybolmaktadır. Uzun süre yüksek gürültü içinde olmak bazı kötü etkiler yaratabilir. Fakat insanlar şaşırtıcı derecede uyarlanabilirdirler ve genellikle yüksek sese kolaylıkla uyum sağlamaktadırlar. Öte yandan kestirilemez ve denetim olanaksız gürültünün daha rahatsız edici olduğunu ve uzun süreli olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtmiştik. Bu tür gürültüye bazı kentlerde rastlanır. Eğer evinizin önündeki asfaltı deliyor ya da kazıyorlarsa ara sıra gelen gürültü patlamaları ile karşı karşıyasınız demektir. Aynı şey yakınınızda bir inşaat varsa, sessiz bir caddede yaşıyorsanız ve ara sıra bir kamyon geçiyorsa ve benzeri durumlar içinde doğrudur. Kentlerde yaşayan insanlar daha küçük merkezlerde yaşayanlardan çok daha yüksek düzeylerde gürültüye alışırlar. Fakat rahatsız edici olan belki de alışılmış gürültü düzeyindeki ani değişikliklerdir. Ancak bu tür gürültünün nasıl zararlı olabileceği konusunda hiçbir fikrimiz yoktur ve büyük zararlı etkilerinin olabileceğine inanmak için de hiçbir neden yoktur. Vurgulanması gereken ikinci nokta, kentte yaşayan insanların küçük kasabalarda hatta kırsal alanlarda yaşayanlardan daha fazla ruhsal rahatsızlık oranlarına sahip olmadıklarıdır. Sroll 1972. Kentte daha fazla gerginlik yaşanıyor gibi görünebilir. Fakat yaşansa da yaşanmasa da daha fazla rahatsızlığa yol açmamaktadır. Psikoz oranları ilkel toplumlarda dahil olmak üzere her yerde yaklaşık olarak aynıdır. Ve sinirsel hastalıklarda yani nevrozlar belirgin farklılıklar yoktur. Dahası kent insanları kendilerini diğerlerinden daha kaygılı ya da mutsuz hissetmemektedirler. Çok sayıda Amerikalı üzerinde yapılan bir taramada Seaver ve Friedman 1976. Kentlerde yaşayanlar küçük kasabalarda ya da kırsal alanlarda yaşayanlar kadar mutlu ve sakin olduklarını söylemişlerdir. Bu çalışma psikolojik sağlık ya da başka herhangi bir bakımdan yerleşim merkezi türünün kent, kent çevresi, kasaba ya da köy çok az bir farklılığa yol açtığını göstermiştir. Öte yandan bazı insanların kentte olmaktan, kentte yaşamaktan nefret ettiklerini de biliyoruz. Gürültüyü tatsız, insan kalabalıklarını sinir bozucu, yaşamın akışını çok hızlı ve genel havayı çirkin bulmaktadırlar. Birçok insan kent çevresinde ya da daha iyisi bir küçük kasaba yahut köyde daha sessiz, barışçıl ve yavaş bir yaşam sürdürmeyi tercih etmektedir. Eğer kentlerden bu kadar nefret ediyorlarsa kentlerin zararlı olmadığını nasıl söyleyebiliriz? Yanıt, kente tepkilerin bireyin ayırtkanlık ya da niteliklerine bağlı olduğu biçiminde verilebilir. Tıpkı bazı insanlar yüksek düzeylerde uyarılmayı severken bazılarının sevmemesi gibi bazı insanlar kentleri severken diğerleri onlardan nefret etmektedirler. Gerçekten kritik etmen tercih ettiğimiz uyarılma düzeyi olabilir. Eğer yüksek bir düzeyi tercih ediyorsanız kentlerin daha olumlu duygulara yol açma olasılıkları daha düşük düzeyleri tercih edenler için olduğundan daha yüksektir. Benzer biçimde eğer yüksek bir uyarılma düzeyini seviyorsanız küçük kasabalardan hoşlanmayabilirsiniz. Yukarıda söz edilen taramada Shaver ve Friedman 1976 birçok insan yaşadıkları yerden hoşnut değildi. Bu her türlü yerleşim merkezi için doğruydu. Kentsel alanlardaki bazı insanlar gibi kırsal alanlardaki bazı insanlar da bulundukları yerden hoşnut değildi. Hoşnutsuzluk düzeyi bütün alanlar için aynıydı. Aç parantez, gerçekte en büyük kentler için diğer bütün merkezlerden az daha düşüktü. Kapa parantez. Fakat önemli olan içinde yaşadıkları topluluğu sevmeyen insanların en mutsuz ve sağlıksız insanlar olmak eğiliminde olmalarıydı. İçinde yaşadıkları yerleşim merkezi türü mutluluk düzeyini etkilememekle birlikte toplumlarına ilişkin doyumları etkilemekteydi. Dolayısıyla hepimizin gözlediği gibi bazı insanlar kentleri gerçekten sevmezler ve oralarda mutsuz olurlarken diğerleri severler ve oralarda yaşamaktan mutludurlar. Her yerleşim merkezi türünün bazı üstünlükleri ve bazı sınırlılıkları vardır. Kentler heyecan vericidir. Birçok hizmet ve olanağa, değişik birçok insana ve yüksek düzeyde uyarılmaya sahiptirler. Fakat gürültüldürler, kalabalıktırlar ve kesinlikle sakin yerler değildirler. Tersine küçük kasabalar büyük kentlerin yoksun olduklarına sahiptirler. Sakinlik bir aileye ya da topluluğa ait olma duygusu, rahatlık gibi ve kentlerin sahip olduklarından yoksundurlar. Heyecan ve olanaklar gibi. Her şey ne istediğimize bağlıdır ve bu da bireysel bir karardır. Özet 1. Çevresel psikoloji çevredeki değişik etmenlerin insanları nasıl etkilediği ile uğraşır. Her şey çevrenin bir parçası sayılabilmekle birlikte çevresel psikoloji gürültünün etkileri, mekanının kullanılması, kalabalık, binaların tasarımı ve genel olarak kentler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 19. kaset 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz. Sosyal psikoloji. Yazarları Friedman, Sears, Carl Smith. Çeviren Profesör Doktor Ali Dönmez. 19. kaset 2. yüz. 15. bölümün devamı. Sayfa 613. 2. Gürültü bizi düşündüğümüzden daha az etkilemektedir. Gürültü fiziksel incinmeye neden olacak kadar yüksek olmadıkça insanlar ona çok çabuk ve zararlı etkileri hedef olmadan uyum sağlarlar. Yüksek gürültü belli iş ya da görevlerdeki edimi etkiler. Bunlar arasında farklı göstergeleri izleme gibi aynı anda birçok şeyin yapılmasını gerektiren işler sayılabilir. 3. Gürültüye uyum sağlama çabayı gerektirir. Eğer gürültü kestirilemez ve denetim altına alınamaz türdense etkileri gürültü kesildikten sonra da görülmektedir. Böyle gürültü koşullarında iyi edim için yüksek düzeyde güdülenme gerektiren işlerde çalışan insanlar daha kötü iş çıkarmaktadır. Ayrıca yüksek gürültü ile uzun süre birlikte olmanın işitme ve okuma üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğine ilişkin belirtiler vardır. 4. Proxemics bizi saran yakın mekanı nasıl kullandığımıza ilişkin bir kavramdır. Bazen kişisel alan adını alır. Başka insanlarla aramızda bıraktığımız uzaklık etnik kökenimize, cinsiyetimize ve insanlarla olan ilişkimize bağlıdır. Beyaz Amerikalılar ve Kuzey Avrupalılar birbirlerine en uzak, Güney Avrupalılar daha yakın, Güney Amerikalılar, Pakistanlılar ve Araplar daha da yakın duran toplumlardır. ABD'de siyah ve beyazların benzer tercihleri vardır. Kadınlar birbirlerine erkeklerden daha yakın dururlar ve karışık çiftler aynı çiftlerden daha yakın dururlar. 5. Yakın durmanın birbirinden oldukça farklı iki anlamı vardır. Sevdiğimiz, yakın ilişkilerimizin bulunduğu ya da cinsel olarak çekici bulduğumuz insanlara daha yakın dururuz. Fakat birinin kişisel alanı işgali içerdiğinde yakın durmak saldırgan bir eylem de olabilir. Birisi kütüphanede bir şeyler okurken bilerek ona çok yakın oturmamız gibi. Öte yandan belirli bir büyüklükte alana doğuştan bir gereksinimimiz olduğuna ilişkin kanıt yoktur. Bu duruma bağlıdır. 6. Kalabalık ve yoğunluğun insanlar dışındaki canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bunlar normal toplumsal davranışta bir kesintiye yol açarlar. Fakat insanlar üzerinde genellikle olumsuz etkileri yoktur. Kalabalık gerek gerçek dünyada gerekse laboratuvarda suça, patolojik sorunlara ya da olumsuz sonuçlara yol açmaz. 7. Birçok koşul altında tüm erkek gruplar yoğunluğa kötü tepki gösterirken tüm kadın gruplar olumlu tepki göstermektedirler. Ancak kalabalığın duruma gösterilen alışılmış tepkiyi yayınlaştırma işlevi gördüğüne işaret edilmektedir. Olumlu tepkileri daha olumlu, olumsuzları da daha olumsuz yapmak gibi. 8. Kalabalıktan kaynaklanan etkilerin diğer bir açıklaması, bazı insanların yüksek düzeylerde uyarılmayı, bazılarının ise düşük düzeylerde uyarılmayı sevdikleri biçiminde olabilir. Yüksek yoğunluk, yüksek uyarılmayı beraberinde getirdiğinden, yüksek düzeylerde uyarılmayı sevenler kalabalığa olumlu tepki gösterirlerken diğerleri olumsuz tepki göstereceklerdir. 9. Mimari tasarımın insanların davranışları üzerinde bazı etkileri vardır. Yurtlarda takım oda düzenlemesi, toplumsal etkileşimi, koridor düzenlemesinden daha fazla destekler ve pekiştirir görünmektedir. Ancak çok katlı yüksek konutlar her zaman az katlı ve yüksek olmayan konutlardan daha kötü değildir. 10. Kent yaşamı, diğer yerleşim merkezlerinde yaşamaktan genel olarak daha az sağlıklı değildir. Yerleşim merkezi tipinin etkisi, her bireyin tercih ve özelliklerine bağlı olmak eğilimindedir. Sözlük, sayfa 615. Açılma. Kendimiz hakkında başkalarına bilgi verme süreci, daha yakın yani mahrem açılmalar ilişkilerin daha ileri açamalarında görülür. Alancılık. Hayvanların belirli coğrafik alanları kendilerine mal ederek başka hayvanlara karşı korunduklarını savunan görüş. Kanıtlar alancılığın yalnızca bazı hayvanlar için ve bazı koşullar altında geçerli olduğunu göstermektedir. Alan deneyi. Laboratuvar dışı gerçek yaşam durumlarında değişkenlerin sistematik olarak değişimlenip ölçüldüğü bir deney çeşidi. Anlam kayması. Farklı bir bağlama konulduğunda bir kişilik özelliğinin taşıdığı anlamların değişmesi. Araçsal. Bir amaca ulaşılmasında yardımcı olma. Bir görüşe göre tutumlar amaçlara ulaşmada araç işlevi gördükleri için benimsenirler. Araştırmacı yanlılığı. Araştırmacının bilerek ya da bilmeden beklenti ve isteklerini deneklere sezdirmesinin ya da bu beklentilere uygun olarak deneklere farklı davranmasının sonucu. Her iki durumda da bu sonuç deneklerin tepkilerini etkileyerek deneyi geçersizleştirebilir. Arşiv araştırması. Yayınlanmış ya da saklanmış kayıtlarda hazır bulunan verilerin çözümlenmesine dayalı araştırma tekniği. Aşılama. McGuire'ın önceden zayıf karşıt görüşlerle karşılaştıklarında insanların etkileyici iletişimin etkilerine karşı daha dirençli olduklarına ilişkin görüşü. Azıcıktan bir şey çıkmaz tekniği. Bir kişinin önce küçük bir isteğe uymasını sağlayarak daha sonraki büyük bir isteğe uyması olasılığını artırma yöntemi. Bağımlı değişken. Bir deneyde ölçülen bağımsız değişkenin etkisiyle değişip değişmediği kontrol edilen davranış ya da tutumlar. Değişimlenen bağımsız değişkenin değişik düzeylerine verilen tepkiler. Bağımsız değişken. Davranış üzerindeki etkilerini belirlemek için araştırmacı tarafından sistematik olarak değişimlenen etmen. Bağlanmamışlık duygusu. Bir kişinin eğer kötü sonuç verirse kararını değiştirebileceğini ya da belirli bir gidiş yolunun izlenmeyebileceğine ilişkin duygusu. Bu koşullar altında bilişsel çelişki ortaya çıkmayacak ve tutum değişikliği görülmeyecektir. Bağlam. Diğer bir kişi hakkındaki yeni bilgilerin daha sonraki izlenimler üzerindeki etkisini değiştiren bilgiler. Bağlanma yani taahhüt. bir kişinin bir tutum, yargı ya da başka türlü bir konuma bağlanma, kendisini işin içinde görme ya da herhangi bir nedenle ondan vazgeçmeyi güç bulma derecesi. Yüksek düzeyde bağlanma toplumsal etkiye uymayı ve tutum değişikliğini azaltır. Belirginlik. Bir kişinin tepkisinin belirli bir uyarana, yani varlık, özgü olması ve başka uyaranlara karşı gösterilmemesi. Geleğin küp kuramında nedensel yüklemelerde bulunulurken kullanılan bilgi türlerinden biri. Benzeştirme. Bir kişinin kendi konumuna yakın konumları gerçekte olduklarından daha yakın görmesi eğilimi. Bilişsel çelişki. İki bilişsel öge arasında bir tutarsızlık ya da çelişkinin bu ögeleri tutarlı hale getirme yönünde bir baskıya yol açtığını ileri süren ve Festinger tarafından ortaya atılmış bir kuram. Bilişsel öge, bir tutumun bir parçası, bir tutum nesnesine ilişkin olarak sahip olunan düşünce, inanç ve bilgilerin tümü. Bilişsel tutarlılık, insanlarda inanç ve tutumlar arasında tutarlı olma eğilimi. Tutumların oluşum ve değişimlerinde temel bir belirleyici olduğu düşünülmektedir. Bireysellikten uzaklaştırma, yani kişiliksizleştirme. İnsanların normal olarak yalnızken yapmayacakları şeyleri bir grup içindeyken yapmalarına neden olan kişisel sorumluluk duygusu kaybı. Birlik, parantez içinde ait olma, ilişkisi. Nesneler arasında algılanan birbirine bağımlılık, yani birbirine ait olma. Boşalma, parantez içinde katarsis. Saldırganlık dürtüsünün açığa vurulması ya da anlatım bulmasının saldırganlığı boşaltarak azaltacağına ilişkin Freud'un görüşü. Boyun eğme, bir başkasının isteği üzerine bir davranışta bulunma. Çağrışım, zaman ve mekanda birlikte görülen farklı uyaranları bellekte birbirine bağlama. Eşleştirme yolu ile bir uyarana ilişkin değerlendirmeler bir başka uyarana ilişkin olanlara bağlanır. Öğrenmede temel süreçlerden biridir. Cinsel enerji, parantez içinde libido, Freud'un cinsel yaratıcı enerji kavramı. Çözüm yolları, tutumlara ters düşen iletişimlerin neden olduğu çelişkiyi, tutum değişikliğini, kaynağın kötülenmesini ya da çarpıtmayı da içeren azaltma yolları. Daire, üyeleri eşit konumlarda olan, yani her üyenin iki komşusu ile iletişim kurabildiği iletişim ağı.